Nehemya kitabının 9. bölüm 4. ayetindeyiz. 9. bölümün ana konusu dua ve ruhsal uyanıştır. Daha önce de söylemiştim. Ezra kitabını incelerken kutsal kitabın bazı kitaplarının 9. bölümlerinin büyük mesajlar içerdiğinden söz etmiştim. Örneğin Ezra'nın 9. Nehemya ile Daniel kitaplarının da 9. bölümlerinde hep aynı konu işlenmektedir. Nedir bu konu? Ruhsal uyanış konusudur. Ruhsal uyanış dediğimiz zaman acaba ne anlıyoruz? Genellikle sık sık yanlış anlaşılan bir ifadedir bu. Uyanış dediğimizde yeniden canlanma demektir. Ya da başka deyişle yaşam bulma, hayat bulma demektir. Aynı zamanda da insanın bilincine geri gelmesi, yeniden sahip olması demektir. İçerisinde yaşam bulunan ama sönüp giden, bazen de ölen, böylece hiçbir canlılığı kalmayan bir şeyin yeniden yaşam bulması, hayat bulması, canlanması, ayağa kalkması uyanış sözcüğünü iyi betimler. Tabii bizim uyanış sözcüğünü kullanmamız sadece imanlılar bağlamındadır. Ruhsal anlamda bu sözcüğü zayıf, cılız, isteksiz, güçsüz olan imanlıların isteklendirilmesi, teşvik edilmesi, canlandırılması anlamında kullanıyoruz. Bu bölümde tanımlanan ve anlatılmak istenen uyanış işte böyle bir uyanıştır. Aynı ayın 24. günü İsrailliler toplandı. Hepsi oruç tutmuş, çul kuşanmış, başına toprak serpmişti. İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı. Kendilerini onlardan ayırmışlardı. Günahlarını ve atalarını yaptığı kötülükleri ayakta durarak itiraf ettiler. İsrailoğulları hem kendilerinin hem de atalarının günahından tövbe ediyorlardı. Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca tanrıları Rabbin yasa kitabını okudular. Günün öbür dörtte birinde ise günahlarını itiraf ederek tanrıları Rab'be tapındılar. Bu çok ilginç ve heyecan vericidir. Bu insanlar Tanrı sözünü duyuyorlar. Ne kadar? Günün dörtte biri boyunca Tanrı'nın sözünü duyuyorlar. Ve bu söz onların yüreklerine hançer gibi saplanıyor. Bu söz onlara günahlarını gösteriyor. Bu söz onların nasıl bir durumda olduklarını, Rab'den ne kadar uzakta yaşadıklarını gösteriyordu. Bu nedenle de günün öbür dörtte birinde ise günahlarından tövbe edip Tanrı'ya geliyorlar ve Rab'be tapınıyorlardı. Zaten tövbe ve Rab'be tapınma el ele gider. İnsan tövbe ettiğinde günahlarından kurtulur. Yeniden Tanrı'yla o paydaşlığa gelir. O kurtuluş sevincini yeniden yaşamaya başlar. Ve bunun sonucu olarak da Tanrı'ya tapınma. Ruhsal uyanış insanın kendi içerisinde başlar aslında. İlya peygamber tek başına ruhsal bir uyanış yaşamıştı. Uyanışın ortaya çıkabilmesi için önce ortamın hazırlanması, koşulların sağlanması gereklidir. İsrailoğulları bu koşulları sağladıktan sonra üzerlerine büyük bir bereket boşalmıştı. Nehemya 9. bölümün 4 ve 5. ayetleri şöyle diyor. Levillere yüksekçe bir yer ayrılmıştı. Yeşu, Bani, Kadmiel, Şevanya, Bunni, Şeravya, Bani ve Kenani orada oturuyordu. Ayağa kalkıp yüksek sesle tanrıları Rab'be yakardılar. Levillerden Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşevneya, Şerevya, Hodiya, Şevanya ve Petahya halka ayağa kalkın dediler. Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrımız Rab'be övgüler olsun. Ya Rab senin kutsal adın böyle yücedir ki bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır diyor. Böyle bir tövbe. Dikkatleri kendi üzerine çekmek için ayağa kalkan, insanlara kendisinin ne kadar berbat bir günahkar olduğunu anlatarak kahraman gibi görünmek isteyen birinin tövbesinden çok farklıydı. İsrailoğulları günahlarını ikrar edip tövbe ettikten sonra Tanrı'ya övgüler sunup onu yücelttiler. Bizler de aynen böyle yapmalıyız. Gerçekten Rab için verdiğimiz hizmetlerde onu yüceltmeli ve ona övgü sunmalıyız. Kilisenin birinde ruhsal çoban olan bir kardeş, hafta içi yaptıkları toplantının her keresinde aynı duaları ede ede çok sıkıcı geçmeye başladığını, bu nedenle de bir gün bir değişiklik yapıp bu kez Rabbi öveceklerini söylediğini anlattım. Sonuç olarak bizim için tam bir uyanış oldu dedim. Rabbi yüceltmek. Biz Rabbi yücelttiğimiz zaman gözlerimizi, varlığımızı kendi dünyamızdan çıkarıp, sorunlardan çevirip Rabbe yöneliyoruz. Rabbi övmeye ve onun kutsal adını yüceltmeye başladığımızda Rab ruhsal uyanışı da arkasından gönderecektir. Halk şöyle dua etti. Tek Rab sensin. Gökleri, göklerin en yüksek katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Göklerin bütün yıldızları sana tapınır. Nehemiye 9. bölümün 6. ayeti. Hiç sahile gidip o büyük dalgaların kayalara hızla çarpışını seyrettiğiniz oldu mu değerli dostum? Ya da seyretmesine doyamadığınız o güzelim ormanları, doğal parkları, manzaraları gördüğünüzde yüreğiniz hiç hamd duygularıyla doldu mu? Ya da yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakıp o büyük sırlarla dolu evren karşısında kendi hiçliğinizi ama yaratıcı Tanrı'nın ne kadar büyük ve görkemli olduğunu fark ettiniz mi? Ben fark ettim ve her zaman ediyorum. Özellikle dışarıya çıktığımda, geceleri yürüyüş yaptığımda, o yıldızları gördüğümde Rabbin yaptığı bu harikalar karşısında hayran kalıyor, onu övüyorum. Ya da bir ormanı gördüğümde, harika bir manzara gördüğümde Rabbin harikalarını düşünüyorum. Özellikle ülkemize gittiğimizde o deniz manzaralarını, o güneşin denize batışını seyrettiğimde yine yüreğim hamdla dolar. Hamdolsun bütün bu gördüğünüz hayvanları, ağaçları, bitkileri, denizdeki canlıları, dağları, evet bütün bunların hepsini Rab yarattı. Tüm evren, görünen ve görünmeyen onun ellerinin işleridir. Ve bütün bu şeyler Rab'be övgü sunarlar. Ne diyor bu halk? Rab her şeye sen can verdin. Göklerin bütün yıldızları sana tapınır. Ya Rab, Avram'ı seçen, onu Kildanilerin Ur kentinden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenanlıların, Hititlerin, Amorluların, Perizlilerin, Yevusluların, Gırgaçlıların ülkesini onun soyuna vereceğim dedin ve sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun. Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün, çektikleri acıyı, sıkıntıları. Kızıldeniz'de yakarışlarını işittin. Firavun'a, görevlilerine ve ülkesinin halkına karşı mucizeler yarattın. Harikalar yaptın. Çünkü atalarımızı nasıl ezdiklerini biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın. Nehemiye 9, 7, 10 ayetler arası. İsrailoğulları geçmişte Rabbin atalarını ne yollarla yönlendirdiğini anımsayarak Tanrı'ya övgü sunuyorlardı. İbrahim'i Kenan ülkesinden çıkarıp onu koruduğunu anımsayarak Rabbe yücelik sundular. İsrail ulusunu Mısır'dan çıkarışını, Sina çöllerinde onları koruyup kayırışını, bereketleyişini, çeşitli mucizeler yaparak onların tüm ihtiyaçlarının karşılayışını hatırladılar ve tüm bunlar için Rabbi birer birer övdüler. İçinde yaşadığınız topluma ait birisi olduğunuz için hiç Tanrı'ya hamd ettiğiniz oldu mu değerli dostum? Ben şahsen bu ülkede yaşadığım için Rabbe hamd ediyorum. Bu değil de başka bir ülkede de yaşıyor olabilirdim ama insan bulunduğu yerden Rabbe teşekkür edebilmeli. Hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, o ülkenin bir vatandaşı olduğu için büyük bir sevinç duyulmalıdır. Bazıları benimle aynı fikirde bulunmayabilir ama ben her insanın bağlı bulunduğu ulus yararına çalışmasını, Rabbi kendi insanlarına kendi dilinde anlatmasını doğru bulurum ve bu kutsal kitaba da uygundur. Örneğin Romalılar mektubunda 13. bölümde özellikle Elçi Paulus, başınızda bulunan hükümetlere tabi olun, onlar için dua edin diyor. Nehemya'nın günlerinde yaşayan insanlar İsrail oldukları için çok mutluydular. Bizler de bugün hangi ulusa bağlıysak bunun için mutluluk duyabiliriz. Tabii aşırılığa, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı durarak. Çünkü insanın kendi ulusunu sevmesi güzel bir şeyken, körü körüne bir milliyetçilik ve ırkçılık çok tehlikeli olabilmektedir. İmanlılar olarak bu tür tutum ve davranışlardan bir mikroptan kaçarcasına kaçmalı ve uzak durmalıyız. İsrailoğulları Tanrı'nın kendilerinin sadece yaratıcısı olduğunu değil ama kurtarıcısı olduğunu da fark etmişlerdi. Tanrı'ya kendilerini Mısır'dan çıkarırken sağlamış olduğu kurtuluş nedeniyle teşekkür ediyorlardı. Sizler ve ben değerli dostum, şu iki şey için Tanrı'ya teşekkür etmek zorundayız. Birincisi, o yaratıcımızdır ve tüm bu evren onun ellerinin işidir. Bu nedenle ona hamd etmeliyiz, ona teşekkür etmeliyiz. Aynı zamanda o bizi kurtardığı için de ona teşekkür etmeliyiz. Sonsuz ölümden kurtardı, sonsuz cehennemden bizleri kurtardı. Bunu sık sık yapabiliriz. Yani Tanrı'nın bizi kurtardığı için ona hamd edebiliriz. Şu anda her nerede bulunuyorsanız, bulunduğunuz yerde Rabbi yüceltebilir, ona övgüler yağdırabilirsiniz. Ona sizi de yarattığı için teşekkür edebilirsiniz. Ona gerçekten ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hamd etsek azdır. O hayatımızda çok şaşılacak işler yaptı. Onun adına sonsuza dek övgüler olsun. Nehemya 11. ayetten sonraki ayetlerde Tanrı'nın bu halk için neler yaptığını sıralıyor. Diyor, sen Sina Dağı'na indin, onlarla göklerden konuştun, onlara doğru ilkeleri, adil yasaları, iyi buyrukları verdin, iyi kuralları verdin. Kutsal Şabat gününü bildirdin, kulun Musa aracılığıyla buyruklar, kurallar, yasalar verdin. Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadan su çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayı mülk edinmelerini buyurdun. Ama atalarımız gurura kapıldı. Dik başlılık edip buyruklarına uymadılar. Söz dinlemek istemediler. Aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dik başlılık ettiler. Eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak baş kaldırdılar. Ama sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan, merhamet eden, tez öfkelenmeyen, inayeti engin bir tanrısın. Onları terk etmedin. Kendilerine buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar. Sizi Mısır'dan çıkaran tanrınız budur diyerek seni çok aşağıladılar. Yine de yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın. Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarına ışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin. Onları eğitmek için iyi ruhunu verdin. Ağızlarından manı eksiltmedin. Susadıklarında onlara su verdin. 40 yıl onları çölde besledin. Hiç eksiklikleri olmadı. Ne giysileri eksildi, ne de ayakları şişti. Ama buna rağmen halkın söz dinlemedi. Sana baş kaldırdı. Ya sana sırt çevirdiler. Sana dönmeleri için kendilerini uyaran peygamberler öldürdüler. Seni çok aşağıladılar. Bu yüzden onları düşmanlarının eline teslim ettin. Düşmanlar onları ezdi. Sıkıntıya düşünce sana feryat ettiler. Onları göklerden duydun. Yüce merhametinden ötürü kurtarıcılar gönderdin. Bunlar halkı düşmanlarının elinden kurtardı. Ne var ki İsrail halkı rahata kavuşunca yine senin gözünde kötü olanı yaptı. Bu yüzden onları düşmanlarının eline terk ettin. Düşmanları onlara egemen oldu. Yine sana yönelip feryat ettiler. Onları göklerden duydun ve merhametinden ötürü defalarca kurtardın. Onları kutsal yasana dönmeleri için uyardınsa da gurura kapılarak buyruklarına karşı geldiler. Kurallarını çiğneyip günah işlediler. Oysa kim kurallarına bağlı kalırsa yaşam bulur. İnatla sana sırt çevirdiler. Dinlemek istemediler. Yıllarca onlara katlandın. Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kalırsın. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrısın. Asur krallarının döneminden bugüne kadar krallarımız, önderlerimiz, kahinlerimiz, peygamberlerimiz Atalarımızla bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme. Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın. Doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık. Krallarımız, önderlerimiz, kahinlerimiz, atalarımız yasana göre yaşamadılar. Verdiğin buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler. Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerine serdiğin geniş, verimli topraklarda sana kulluk etmediler. Kötülüklerinden dönmediler. Evet, Nehemya bu halkın nasıl sert enseli, ne kadar çabuk dönek olduklarını burada sıralıyor. Ama buna rağmen Rabbin ne kadar merhametli olduğunu, Rab'be döndüklerinde Rab yine ve yine onları kurtardığını, onları bereketlediğini söylüyor. Evet, Tanrı İsrail ulusunu nasıl da bereketlemişti. Ama böyle olduğu halde dediğim gibi İsrail ulusunun kralları, prensleri, kahinleri ve babaları Tanrı'nın buyruklarını dinlememişlerdi. Ülkemiz Mesih inancına hiç yabancı değil. Tanrı uzun yıllardır bu ülkeyi bereketlemektedir ama ülkemizin kurucuları ve yöneticileri günah işlediler ve bizler de günah işlemeye devam ediyoruz. Yani tüm insanlık günah işliyor. Tanrı'nın sabrı daha ne kadar sürer bilinmez. Dünya bir kargaşalık içerisinde. Her tarafta adaletsizlik, haksızlık, sömürü vardır. Her tarafta terör olayları vardır. Tanrı daha ne kadar sabır eder? Bak bugün diyor 36. ayette köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinler diye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk. İsrailoğulları Tanrı yargısının üzerlerine gelmiş olduğunun farkındaydılar. Tanrı yargısı değerli dostum bugün insanlığın üzerine de gelecek. Şüphesiz gelecek. Onun yargısından hiç kimsenin, hiçbir ulusun kaçabileceğini düşünmeyelim. Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımıza getirdiğin krallara veriyoruz. Bizi de, hayvanlarımızı da istedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içerisindeyiz ya Rab diyor Nehemya. Bütün bu olanlardan ötürü biz, İsrail halkı olarak kesin bir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, Levililerimiz ve kahinlerimiz de antlaşmayı mühürlüyor. Nehemya 9, 37-38 ayetler. Antlaşmanın koşullarını bir sonraki bölümde göreceğiz. İsrail ulusunun bütün önderleri, Levililer ve kahinler bu antlaşmaya onay vermek durumundaydılar. İsrailoğulları Tanrı'nın sözüne itaat etmeye bütünüyle kararlıydılar. Evet kardeşim sen de Tanrı ile herhangi bir antlaşma yaptın mı? İnsanlar Tanrı ile bir antlaşma yapmaya her nedense yanaşmıyorlar. Diğer bir şeyde imzalarını kolayca atarken, iş Tanrı ile bir antlaşmaya gelince cayıveriyorlar. Şimdi Tanrı'ya söz verip de yarın bunu yerine getirememekten korkuyorum diyorlar. Oysa bir sürü borca girip ev veya araba alırlarken borç senetlerine kolayca imzalarını atabiliyorlar. Dostum eğer Rabbi seviyorsan, ve kararını vermişsen vazgeçmeyeceksin. Tanrı seni asla bırakmayacaktır. Eğer sen Tanrı'yla ciddi olursan, inancında samimiysen, o da seninle ciddi olacaktır. Yani Rab. Rab kendisine iman edenlerin umutlarını asla boşa çıkarmamıştır ve çıkarmayacaktır. Nehemya 13. bölümde İsrail oğullarını Tanrı'yla bir antlaşma yaparken göreceğiz. Onlar bu antlaşmanın altına imzalarını atıyorlardı. Sen de kardeşim, Tanrı ile bir antlaşma yapabilirsin. Rab'be herhangi bir şey yapacağına ya da bırakacağına söz verebilirsin. Antlaşma ciddi bir konudur. Hafife anlamaz. Ama Rab en azından bizim bu konudaki içtenliğimizi bilmek istemektedir. Aldığımız kararda ve yaptığımız antlaşmada kararlıysak, o bu sözümüzü tutmamıza da yardımcı olacaktır. Bu bölümde ilkin Yeruşalim'in valisi olan Nehemya'yı ve 22 kahinin sıralanışını görüyoruz. Bunlar bu antlaşmayı mühürleyip imzalıyorlardı. Leviler de birer birer bağlı bulundukları aileleri temsil ederek bu antlaşmaya onay veriyorlardı. Burada ayrıca İsrail oğullarının 44 başkanının adları da sıralanmaktadır. Halkın geri kalanı kahinler, leviler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla birlikte soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı'nın kulu Musa aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Rabbimiz Tanrı'nın bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant içtiler, uymayacaklara da lanet okudular diye okuyoruz Nehemya 10. bölümün 28-29. ayetlerinde. Yapmış oldukları antlaşma Tanrı'nın kutsal yasasını tutmaya yönelikti ve yapmaya söz verdikleri özellikle üç şeyi burada sıralıyorlardı. Bunları sıralamalarının nedeni belli ki daha önce bunları yaşamlarında hiç yapmamış olmalarıydı. Babil'de uzun yıllar tutsaktılar ve şeriat yani yasa ellerinde değildi. Aradan geçen uzun yıllar sonra bu kez Babil'e giden Yahudilerin torunları Yeruşalim'e geri döndükten sonra Musa peygamberin şeriat yasalarını yeniden tutmaya başlıyorlardı. Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız diyorlar. Nehemya 10 ayet 30'da. Diğer uluslardan kız alıp vermeyi yasaklayan, koruyan bu yasaydı. Bu antlaşmayla bir daha putperest halklarla asla ilişki kurmayacaklardı. Yani onlara kız vermeyeceklerdi ve onlardan da kız almayacaklardı. Buna söz veriyorlardı. Çevre halklardan şabat günü ya da kutsal bir gün eşeğe veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. 7 yılda bir toprağa sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz diyor Nehemya 10. bölümün 31. ayetinde. Antlaşmaya girdikleri ikinci şey, Sept gününde yani Şabat gününde veya diğer herhangi bir kutsal günde ticaret yapmayacakları ile ilgiliydi. Bununla beraber Yahudi takvimine göre serbest bırakma yılı olan 7. yılı da tutacaklarına söz veriyorlardı. Antlaşmaya girdikleri son nokta ise meyvelerin yani ürünlerin turfandasıyla ve sunulacak kurbanlarla ilgiliydi. Antlaşmada daha ne gibi noktalar vardı? Bunları 32. ayetten bölümün sonuna kadar olan kesimde görüyoruz. Tanrımızın tapınağının giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para kutsal ekmekler, düzenli tahıl sunusu ve yakılmalık adaklar, şabat günleri, yeni aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarını bağışlatacak adaklar ve Tanrımızın tapınağının öteki işler için harcanacak. Kahinler, leviller ve halk hep birlikte kura çektik. Boylar her yıl kutsal yasaya uygun olarak Tanrımız Rabbin sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek. Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk ürününü Rabbin tapınağına götüreceğiz. Yasaya uygun olarak ilk doğan oğullarımızı, hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı Tanrımızın tapınağına, tapınakta hizmet eden kahinlere götüreceğiz. Hamurlu yiyeceklerimizin ilkini, kaldırdığımız ürünlerin armağanlarını, bütün ağaçlarımızın meyvelerini, yeni şarabımızı, zeytinyağımızı Tanrımızın tapınağının depolarına getirip kahinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını levillere vereceğiz. Çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor. Leviller ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kahin yanlarında bulunacak. Leviller topladıkları ondalığın onda birini Tanrımızın tapınağındaki depolara, hazine odalarına bırakacak. İsrail halkıyla leviller buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları kutsal eşyaların, kahinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin, ezgicilerin bulundukları odalara koyacaklar. Artık Tanrımızın tapınağını göz ardı etmeyeceğiz.